Ayrım 2. Görmek. José Saramago, sayfa 22. O iç geçirmeyi, konuşmanın bir yerinde sözlerinin taşıdığı, bize öyleymiş gibi gelen buyurucu ateşliliği henüz unutmamış olsak da, diyalog, onun vatandaşlık ve başkanlık sıfatını gerektirdiği kadar yumuşak, eğitici değildi. Ayrıca konuştuğu kişinin aileden biri olduğu varsayılabilirdi ve o başkan, şimdi aklına geleni söyleyebilecek kadar huzurlu olmadığından, as durumunda olanları konuşmaya davet ederek zor durumdan kurtulmaya çalışıyordu ki bu hepimizin bildiği gibi şeflik taslamanın bir başka, daha modern biçimiydi. Büro üyelerinin ve vereceği bilgi olmadığı için başkalarını dinlemekten başka bir şey yapamayan sop temsilcisinin dışında parti temsilcilerinin söylediklerinden anlaşıldığına göre ailelerinin kemiklerine kadar ıslanmaya hiç niyeti yoktu ve halk oylamasını desteklemek için havanın açmasını bekliyorlardı. Ya da sekreterin karısı gibi oy kullanmaya öğleden sonra gelmeyi düşünüyorlardı. Kapıya gönderilen oy sayıcı durumdan hoşnut gibi görünen tek kişiydi. Yüzünde sahip olduğu değerle gurur duymak için kendinde hak gören bir insan ifadesi vardı ki bunu sözcüklerle ifade etmemiz gerekse şöyle derdik. Bizim evde telefonu kimse açmadı. Bu da onların oy kullanmak için yola koyulmuş olmalarından başka bir anlama gelmez. Başkan yeniden yerine oturdu ve bekleyiş yeniden başladı. İlk seçmen yaklaşık bir saat sonra kapıdan içeri adımını attı. Herkesin beklentisinin tersine kimsenin yakını değildi ve bu durum kapıya gönderilen oy sayıcının büyük düş kırıklığına uğramasına yol açtı. Seçmen üzerinden sular akan şemsiyesini girişe bıraktı ve üzerindeki suların pırıl pırıl parlattığı plastik yağmurlu ve plastik çizmeleriyle masaya doğru ilerledi. Başkan ayağa kalkmıştı. Dudaklarında bir gülümseme vardı. İlerlemiş bir yaşta olan ama diri görünen bu seçmen, durumun normale döndüğünü, iyi yurttaşların ağır ağır, acele etmeden, sap temsilcisinin söylediği gibi, bu belediye seçimlerinin çok ama çok önemli olduğunun bilinciyle seçim bürosuna akın akın gelmekte olduğunun habercisiydi. Adam kimliğini ve seçmen kartını başkana uzattı. Başkan titreyen bir sesle ve neredeyse etekleri zil çalarak kart numarasını ve kart sahibinin adını okudu. Kayıt görevlileri seçmen listelerini karıştırdı. Kaydı buldu, adı ve numarayı yineledi. Yanına bir çarpı işareti koydu. Sonra üzerinden hala sular süzülen adam elinde oy pusulasıyla oy verme kabinine doğru seyirtti. Ve kısa süre sonra dışarı çıkıp dörde katladığı oy pusulasını başkana uzattı. Başkan da pusulayı törensel bir hava içinde oy sandığına attı. Seçmen bu iş bitince belgelerini geri aldı, şemsiyesini alarak çıkıp gitti. İkinci seçmen 10 dakika sonra boy gösterdi ama ondan sonra oy pusuları azar azar, telaşsız damlalar gibi, dalından yavaşça kopan sonbahar yaprakları gibi oy sandığına düşmeye başladı. Başkan ve görevliler kimlik denetlemelerini istedikleri kadar geciktirsinler bir türlü kuyruk oluşmuyordu. Sırada en çok 3-4 kişi vardı. Böyle giderse adına kuyruk denebilecek bir sıra asla oluşmayacaktı. Ben haklıydım diye uyardı sop temsilcisi. Katılım korkunç düşük olacak. Maskaralık bu. Tek çözüm seçimleri yenilemek. Fırtına diniyor olabilir, dedi başkan ve sarkaçlı saate bakıp dua eder gibi mırıldandı. Neredeyse öyle oldu. Kapıya gönderilen ve oy sayıcı olarak adlandırdığımız kişi kararlılıkla yerinden kalktı. İzin verirseniz Bay Başkan, kimsenin oy kullanmadığı şu anda havanın nasıl olduğuna gidip bir bakayım. Yokluğu çok kısa sürdü. Yüzü asık gitti. Gülümseyerek döndü. Güzel bir haber getirdiği için keyfi yerine gelmişti. Çok daha az yağıyor. Neredeyse yağmıyor denebilir. Hava açıyor. Büro üyeleri ve parti temsilcileri neredeyse birbirine sarılıp koklaşacaktı ama sevinç kısa sürdü. Seçmenlerin damla damla gelmesinde bir değişiklik olmadı. Bir seçmen geliyor, ardından bir başkası beliriyordu. Kapıya gönderilen oy sayıcının karısı, anası ve teyzelerinden biri kapıda belirdi. Sap temsilcisinin ağabeyi, ardından da başkanın, seçim olgusunun gerektirdiği resmiyete uyarak damadını kızının akşama doğru geleceği konusunda uyaran kaynanası geldi. Sinemaya gitmeyi düşündüğünü söyledi diye ekledi kadın hınzırca. Daha sonra başkan vekilinin ailesi ve büro üyelerinin ailesinden olmayan bazı kişiler geldi. Umursamaz bir havayla içeri giriyor, aynı havayla dışarı çıkıyorlardı. Ancak sap üyesi iki siyasetçi geldiğinde içerideki hava biraz canlandı, onları birkaç dakika sonra MEP üyesi bir siyasetçi izledi. Bir televizyon kamerası yerden bitmiş gibi ortalıkta beliriverdi. Bazı görüntüler aldı ve yine hiçliğe döndü. Bir gazeteci soru sormak için izin istedi. Seçim nasıl gidiyor? Bu soruya başkan şu yanıtı verdi. Pek parlak sayılmaz ama şimdi hava açılmaya başladığına göre oy vermeye gelen seçmen sayısının artacağından eminiz. Kentteki öteki oy bürolarının aldığımız izlenim bu kez katılımın oldukça düşük olacağı yönünde dedi gazeteci. Ben olaya olumlu yönden bakmayı yeğliyor, havanın iyileşmesinin oy verenlerin sayısını artıracağı izlenimini alıyorum. Sabahki kayıplarımızı telafi etmek için öğleden sonra yağmur yağmaması yeterli olacak. Gazeteci bürodan memnun ayrıldı. Tümce güzeldi. Hiç olmazsa yazacağı röportajda kullanabilirdi. Tıkınma saati geldiği için büro üyeleri ve parti temsilcileri organize oldular. Bir gözü seçmen listelerinde, bir gözü sandviçlerinde oturdukları yerde sırayla karınlarını doyurdular. Yağmur kesilmişti ama oy pusulalarının sandığın yalnızca tabanını örttüğüne bakılacak olursa, başkanın yurttaşlarla ilgili ümitlerinin doyurucu biçimde gerçekleşeceği konusunda hiçbir işaret yoktu. Orada bulunanların hepsi aynı düşüncedeydi. Seçimler çarpıcı bir siyasal başarısızlık olmuştu. Zaman geçiyordu. Saat kulesinin çanı saat 3.30'u vurmuştu ki sekreterin karısı oy kullanmaya geldi. Karı koca birbirine gizlice gülümsedi ama bu gülümsemede aynı zamanda tarif edilemez bir suç ortaklığının izi vardı. Bu ise başkanın içinde hoş olmayan, belki de kıskançlığın verdiği acıdan kaynaklanan bir kasılmaya neden oldu. Çünkü karısıyla arasında bu tür bir gülümseme alışverişinin asla olmayacağını biliyordu. İçinin ta derinlerinde bir yerde etinin burulduğu düşüncesi zihninde yer etmişti ki, 30 dakika sonra sarkaçlı saate bakıp karısının gerçekten sinemaya gidip gitmediğini sordu kendine. Burada boy gösterse bile bunu son anda son saniyede yapacaktır diye düşündü. Yazgıyı döndürmenin çok çeşitli yolları vardır ve neredeyse hepsi boş çıkar ve burada söz konusu olan kendini en kötüyü düşünürken en iyiyi beklemeye zorlamaktan ibaret olan ve yaygın olarak başvurulan, az da olsa dikkate alınmaya değer olan ama bu durumda hiçbir sonuç vermeyecek türdendi. Çünkü güvenilir bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre başkanın karısının gerçekten de sinemaya gittiğini biliyoruz. Ama şu ana kadar oy kullanmaya karar verip vermediği konusunda bilgimiz yok. Ne mutlu ki daha önce sözünü ettiğimiz evrenin rayında, gezegenleri de yörüngesinde tutmaya yönelik bir denge, bir taraftan bir şey eksiltildiğinde öte tarafa onun öyle ya da böyle eş değeri olan, olabilirse aynı değerde ve miktarda onu iyi kötü dengeleyebilecek bir ekleme gerektirmekte, böylelikle davranış farklılığından doğan yakınmaların çoğalmasının önüne geçilmiş olmaktadır. Öyle olmasa, öğleden sonra saat 4'te ne erken ne de geç olan bir zamanda kararsız, o saate kadar evlerine kapanıp kalmış, seçimi hiç umursamaz gibi görünen seçmenlerin çoğu kendi olanaklarıyla, geriye kalanların da itfaiyecilerle gönüllerin övgüye değer yardımlarıyla, çünkü oturdukları semtler hala sular altında, yollarda kullanılamaz haldeydi, neden dışarı çıktığını, hatta sağlıklı sağlıksız kimi yaya, kimi tekerlekli iskemlelerle, kimi sedyeyle ya da can kurtaranla hepsinin, evet hepsinin neden dışarı çıkıp denize akan ırmaklar gibi oy bürolarına seyirttiğini anlayamazdık. Yalnızca kendi işlerine yarayacak mucizelere inanan kuşkucuların ya da basitçe güven duygusu taşımayanların bu durumda yukarıda söz edilen dengeleme gereğinin utanılacak biçimde yalanlandığını ve başkanın karısının oy vermeye gelip gelmeyeceği konusundaki aldatıcı kuşkunun evrensel açıdan bakıldığında dünya üzerindeki onca kentten biri olan bu kentte her yaştan ve her toplum kesiminden binlerce ve binlerce insanın siyasal ve ideolojik farklılıkları konusunda aralarında önceden anlaşmaya varmaksızın sonunda evlerinden çıkıp oy kullanmaya karar vermiş olmasının söz konusu dengeleme konusunda her bakımdan değersiz olduğunu düşüneceklerine kuşku yok. Bu tür gerekçe ileri süren biri, evrenin, insanların düşlerine ve çelişik isteklerine çok yabancı yasalara sahip olmakla kalmadığını ve bizim bunların formüllendirilmesine yalnızca çivi ve kıtık olarak katkıda bulunduğumuzu, evrenin bu yasaları her zaman bizim anlayışımızı aşan ve aşacak olan amaçlarla kullanıldığını, çevremizdeki her şeyin bunu bize kanıtladığını ve bu koşullarda ortaya çıkabilecek bir durumun şu anda yalnızca bir sana olduğunu, oy sandığında ortadan kalkacağını, örneğin başkanın sevimsiz olduğu anlaşılan karısının kullanacağı oyun, erkeklerin ve kadınların harekete geçmesinin en basit dağıtıcı adalet ışığında bile kabul edilmesinin zor olduğunu unutmaktadır. Tedbirli olma düşüncesi bize şimdilik her türlü kesin yargıyı askıya almaya ve gelişmeye henüz başlayan olayları güvenli bir dikkatle gözlemlemeye zorluyor. Bu zaten basın, radyo ve televizyon gazetecilerinin profesyonel, karşı konulamaz bir haber alma açlığı içinde tam olarak yapmaya ve daha şimdiden her yana koşturarak alıcılarını ve mikrofonlarını insanların burnuna sokmaya başladıkları, onlara oy kullanmaya gitmek için sizi saat 16'da evden dışarı çıkaran ne, herkesin aynı anda sokağa çıkmış olmasının inanılmaz olduğunu düşünmüyor musunuz diye sordukları ve "Çünkü o saatte sokağa çıkmaya karar vermiştim. Bizler özgür yurttaşlarız ve eve canımız istediği saatte girip çıkarız. Davranışlarımızı kimseye açıklamak zorunda değiliz. Bu kadar saçma sorular sormanız için size kaç para maaş veriyorlar? Benim eve hangi saatte girip hangi saatte çıktığım kimi ilgilendirir? Size yanıt vermek zorunda olduğumu hangi yasada yazıyor? Ben yalnızca avukatımın yanında konuşurum" gibi kuru ve saldırgan yanıtlar aldıkları bir durum. Örneklerini saydığımız bu yanıtlar dışında itici tersliğe başvurmaksızın yanıt veren iyi yetişmiş insanlar da vardı ama onların verdiği yanıtlar gazetecilerin müthiş açlığını doyuracak cinsten değildi. Onlar omuz silkip, "İşinize çok büyük saygı duyuyorum ve sizin iyi bir haber yayınlamanız beni çok memnun eder ama ne yazık ki söyleyebileceğim tek şey saatime baktım, 16 olduğunu gördüm ve bizimkilere haydi gidiyoruz, ya şimdi ya asla dedim" demekle yetiniyorlardı. İyi ama neden ya şimdi ya asla? İşin tuhaf yanı da zaten bu. Ağzımdan öyle çıktı. Düşünün biraz, belleğinizi yoklayın. Gerek yok. Siz bunu bir başkasına sorun. Nedenini belki o bilir. Bu soruyu şimdiye kadar 50 kişiye sordum. Ne oldu peki? Kimse bana bir yanıt vermedi. Görüyorsunuz işte. Ama binlerce kişinin oy vermeye aynı saatte gitmesi size tuhaf bir rastlantı gibi gelmiyor mu? Bir rastlantı kuşkusuz ama belki tuhaf değildir. Neden? Bakın, bunu bilemiyorum işte. Farklı televizyon kanallarının seçimleri izleyen ve sağlam dayanak bulamadıkları için varsayımlar üreten, işin içine kuşların uçuşunu, ötmesini, tanrıların iradesini falan karıştıran, yasaların artık büyücülük amacıyla hayvan kurban edilmesini yasaklamasına, hayvanların henüz canlı iç organlarına bakarak zamanın ve yazgının gizlerinin arınmasına izin vermemesine esef eden, oy verme konusunda ortaya çıkan karanlık, hatta karanlıktan da öte durum ve kuşkusuz, bu durumun rastlantıları düşünerek zaman yitirmenin halkı eğitmek misyonları bakımından hiç de uygun düşmemesi dolayısıyla içine düştükleri sersemlikten bir anda uyanan televizyon yorumcuları, bu kez başkent halkının demokrasi tarihimizde şimdiye kadar görülmemiş bir ilgisizlik örneği gösterdikten sonra, o anda aç kurtlar gibi kitle halinde oy sandıklarına hücum eden, böylelikle siyasi düzeni hatta sistemi bütünüyle tehdit eden ki bu çok daha tehlikeli bir durumdu, bu hareketi yapmakla herkese vermekte olduğu olağanüstü dersin üzerine atladılar. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen notta kaygılar bu kadar ileri götürülmüyordu ama hükümetin rahatlamış olduğu her satırda belli oluyordu. Mücadele eden üç partiye, yani sağda, merkezde ve solda yer alan partilere gelince onlar yurttaşların oy sandıklarını gösterdiği bu beklenmedik ilgiden doğacak artı ve eksileri kısa sürede değerlendirdikten sonra yayınladıkları kutlama bildirilerinde aynı zihniyetten kaynaklanan üslup oyunlarına ek olarak demokrasiyi kutlamak gerektiğini açıklıyorlardı. Devlet Başkanı Büyük Sarayı'ndan, Başbakan da Küçük Sarayı'ndan, ulusal bayrağın önünde yaptıkları açıklamalarda neredeyse noktasından virgülüne aynı ifadeyi kullandılar. Seçmenlerin, seçim büroların kapılarında üç sıra halinde oluşturdukları kuyruklar ev kümelerini dolanarak alabildiğine uzuyordu. Kentteki öteki seçim bürolarındaki başkanlar gibi 14. Seçim Bürosu'nun başkanı da eşi görülmemiş tarihsel bir anın yaşanmakta olduğunun bilincindeydi. Akşamın geç saatlerinde İçişleri Bakanlığı oy bürolarının kapanmasını 2 saat uzattıktan sonra ki binaların içinde telaş eden seçmenlerin oy kullanma haklarını yerine getirebilmeleri için bu süreye yarım saat daha eklemek gerekecekti ve bitkin düşmüş, karınları acıkmış büro üyeleriyle parti temsilcileri kendilerini 2 oy sandığından çıkan bakanlıktan ivedi olarak ikinci bir sandık istenmişti. Dağ gibi oy pusulası yığının karşısında bulup da onları bekleyen görevin büyüklüğünü gördüklerinde heyecanla titrediler ki biz bu heyecanı onların atalarının kutsal ruhlarının mezarlarından çıkarak bu kağıt parçalarında yeniden ete kemiğe bürünmüş olduğu duygusuna kapılmalarına vermekten çekinmeyeceğiz. Bu kağıt parçalarından biri de başkanın karısı tarafından sandığa atılmıştı. Büroya onu sinemadan çıkmaya zorlayan bir itkiyle gelmiş, kaplumbağa hızıyla ilerleyen bir kuyrukta saatlerce beklemiş, sonunda kendisini kocasının önünde bulup adının onun tarafından okunduğunu duyduğunda yüreğinde eski bir mutluluğun gölgesini ama yalnızca gölgesini andıran bir şeyin kıpırdadığını duymuş, ancak yine de oraya gelmekle doğru hareket ettiğini düşünmüştü. Geçerli oy pusulalarının oranı %25'e ulaşmadı. SAP bu oyların %13'ünü, MEP %9'unu, SOP da %2,5'unu almıştı. Çok az sayıda pusula geçersiz çıkmış, katılmayanların sayısı çok düşük olmuştu. Geriye kalan oy pusulalarının hepsi, yani toplam olarak %70'in üzerinde bir bölümü boş, yani beyaz çıkmıştı. İkinci ayrımın sonu sayfa 29.